Ayrım 36, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 326. 6. kısım. Nasıl görünüyor? Neredeyse tamı tamına 4 saat sonra Locke suitlerindeki bir boy aynasının önünde durmuş, siyah boyun bağının bağlama tarzındaki küçük bir farklılığı sergiliyordu. Giysi gibi dedi Jean, giyinme işini yaklaşık bir saat önce tamamlamıştı ve o sırada yüksek arkalıklı bir sandalyede oturarak nacaklarından birini tek elinde meşrumca çeviriyordu. Çok mu züppece, çok mu doğulu? O kahrolası şeyle en az 10 kez oynadığının farkında mısın? Gözüme bir türlü doğru gelmiyor. Daha düne kadar bu kıyafetlerden birine bile sahip olmadığını biliyorsun değil mi? Ne diye o cılız bağırsaklarında sindirilen boklardan daha yeni oldukları için giysilerinde derin anlamlar arıyorsun? Çünkü dedi Loki elimde değil ve elimde olmadığını bilmemin faydası dokunmuyor. Anlıyor musun? Anlıyorum dedi Jean usulca, hem de çok iyi. Ama her tedirgin olduğunda sırtını sıvazlayarak sana yardım edemem. Zamanı geldiğinde başını dik tutup kendini hazır hissetmelisin. Tedirgin mi dedi Loki? Keşke tedirgin olsaydım. Silahlı kişilerce öldürülmeye çalıştığımda tedirgin olurum. Bu bambaşka bir şey. Tanrım, aradan 5 yıl geçti. Sabeta, ben, daha ne? Gözlerini yumup aynanın çerçevesine dayandı. Cümlelerini tamamlamayı alışkanlık haline getirsen iyi edersin dedi Jean. Kadınların bunu dayanılmaz bulduklarını duymuştum. 5 yıl dedi Locke, başını kaldırdığında aynadaki dertli yansıması onu suçlar gibi görünüyordu. Ona Kahlo ile Galdo'dan bahsetmem gerekecek. Çoktan öğrenmiş olabilir. Sanmıyorum dedi Locke. Bu sabah bizimle oyun oynuyordu. Gerçeği bilseydi muhtemelen öyle yapmazdı. En azından yerinde olsam ben yapmazdım. Demek 5 yıldır ayrı kalmanıza rağmen mizaçlarınızın birbirine bu kadar yakın olduğunu düşünüyorsun. Birlikteyken de mi öyle yapardın? Onu görebilecek kadar yaşadığımız için bile şanslıyız dedi Jean. Bunu unutma. O yokken olanlara gelince, kalmak ne kadar bizim kararımızsa gitmek de o kadar onun kararıydı. Biliyorum dedi Locke, en azından kafamda biliyorum. Ama mesaj henüz kalbime ulaşmadı. Sanki orada kuş tüyleriyle bana saldıran ufacık bir adam var. Şimdi takılar sence...
Yukarıdaki tanrılar aşkına dedi Jean sandalyesinden kalkarak. Papuçlarında çok fazla bağcık olursa Sabeta'nın kendini bir pencereden atacağını mı sanıyorsun?
Son görüşmemizden bu yana moda anlayışı değişmiş olabilir.
Böyle boş boş konuşarak kendini salak yerine koymaktan vazgeç. Artık yürü de gidelim.
Odadan çıkıp adım adım önce ana koridordan sonra da listeleriyle planlarıyla sıkıcı görevleriyle uğraşan Nikoros'un adamlarının doldurduğu masaların ve barın yanından geçtiler. Tanrılar aşkına sahiden de yola koyulmuşlardı. Loki'nin dizleri adeta ıslak pamuğa dönüşmüştü. Nabzı kulaklarında okyanusun sesi gibi uğulduyordu. Derin kökler galerisindeki yeni avukatlar onu seyrediyorlardı. Ön kapıdan geçerken yeni fedailerin gözü üstündeydi. Tüm garsonların boynunda yeni zincirler ışıldamaktaydı. Olabilecek her şeye karşı bir sürü sıkı güvenlik önlemi almalarına rağmen şimdi kalkmış Jean'la beraber Sabeta'nın güç merkezine bir ziyarete gidiyordu. Sesli konuşurken rakip veya mevkidaş sözcüklerini kullanmaya özen gösterebilirdi. Fakat kendi düşünceleriyle baş başa kaldığında Sabeta'dan saklanması mümkün değildi. Nikoros onları karşılayıp ön kapıya kadar geçirdi. ''Muhafızlar ve avukatlar konusunda haklıymışsınız.'' diye fısıldadı. ''Sahiden de kendimi daha iyi hissediyorum.''
''Güzel.'' dedi Locke kendi dalgınlığından utanarak. ''Artık kendimizi biraz emniyete aldığımıza göre,'' dedi Jean, Locke'nin elinden kaçırdığı güven ve otorite yükünü derhal sırtlanarak, ''bizim de karşı taraftaki dostlarımıza biraz zorluk çıkarma zamanımız geldi. Bizim adımıza bir şeyler düşünüver, tamam mı? Çabucak ve kolayca faydalanabileceğimiz zayıf noktalardan bahsediyorum.''
''Hay hay,'' dedi Nikoros, ''biliyor musunuz başlayalı 2 gün oldu ama bu seçim daha şimdiden geçen seferkinden çok daha ilginç geçiyor.'' Dönmenizi bekleyeyim mi? Rakibimizin ne tür bir kadın olduğunu öğrenmeye can atıyorum.
Biz de öyle dedi Can.
7. Kısım. Akşam Sisi'nin parlak perdelerinden geçerek yaptıkları fayton yolculuğu Loki'nin tedirginliğine yaramadı. Ama dakikalar geçtikçe basit cümlelerle ve yürümekle başa çıkabilecek kadar kontrolünü geri kazandı. Kartay'ın daha sosyetik bir bölgesinde yer alan Vel Vespa'nın namı diğer akşam terasının plazaları tavernalarla, kumarhanelerle, kahvehanelerle ve genel evlerle bezeliydi.
Loki ile Jean'ın faytonu Kara Zambak Nişanı'nın yani Nikoros ile dostları tarafından düşman tavernası olarak anılan mekanın önüne yanaşırken tüm bu mekanlar sislerin arasındaki çok sayıda kehribar sarısı ve deniz yeşili ışıktan ibaretti.
Tamamdır dedi Loki, işte gel.
Faytondan inmek için çeyrek saat bekleyecek değilim dedi Jean. Ya ayaklarının üstünde kapıdan ya da tepe taklak pencereden çıkarsın, hızlı düşün.
Loki ilkinde karar kıldı. Konforlu bir tarzda döşenmiş Kara Zambak Nişanı, Jocelyn'in barınağı kadar büyük olmamakla birlikte belki biraz daha lükstü. Ahşap kaplamaları biraz daha gösterişli, dış cephelerinin mermeri bir nebze daha parlaktı. İki han arasındaki rekabetin pek çok Kartay'ın esnafının cebini doldurmaya yettiğine hiç şüphe yoktu. Loki'nin sokaklarda büyürken edindiği eski içgüdüleri canlanırken tedirgin dalgınlığı da geçmeye başladı. Kapıdaki portörün özel bir tarafı yoktu ama karartılmış fuayenin arka tarafındaki iki adam ilginçti. Kaliteli giysilerinin içinde rahat gözüktükleri söylenemezdi ve de bu kadar çok yara izine ve çarpık burunlara sahip iki kaslı kişinin birlikte vakit geçirmesi ne büyük tesadüftü. Adamların fedai oldukları kesindi. Anlaşılan Sabeta da inini korumak için bekçi köpekleri tutmuştu.
Ah baylar, bambaşka tür bir yaratık onları karşılamak amacıyla fuayeye girdi. Kırlaşmış saçlara sahip bir kın kadar ince olan bu adam, ceketinin sağ klapasına siyah renkli sarkık bir çiçek iğnelemişti.
Birinci oğul Vordartra, Bayan Galante'nin özel sekreteriyim.
''Siz beyler sahiden de yavaş hareket ediyorsunuz. Hanımefendi ikinizi epeydir bekliyor.''
''Evet, epeydir.''
''Belirtmek isterim ki'' dedi Jean Foy'a duvarındaki mekanik bir saati işaret ederek, ''saat daha 7'ye 5 kalayı bile göstermiyor.''
''Elbette saatin doğruluğuna dair bir beyanda bulunmadım değil mi?'' Ağzının kenarlarındaki çizgiler birkaç milim yukarı kalktı. Demek yavan dokundurmalarla kendini tatmin eden o kibirli ve alaycı tiplerden biriydi. Adamın başını kapıya vurma dürtüsüne kapılan Loki'nin dikkati daha bir yoğunlaştı.
Haydi artık hanımefendi sizinle doğrudan görüşmek istiyor özel olarak.
Loki ile Jean adamı ikinci kattaki bir koridora kadar takip etti. Özel bir görüşmeye giden direkt bir güzergah için şaşırtıcı sayıda adamla kadının yanından geçtiler. Ah ama hepsi de iki kafadarı yapmacık bir ilgisizlikle inceliyordu elbette. Davet edilmeksizin yeni bir ziyaret teşebbüsünde bulunmaları ihtimaline karşı Loki ile Jean'ın simalarını, vücut yapılarını ve tavırlarını ezberliyorlardı kaçamak bakışlarla. Gurur okşayıcı bir şeydi aslında. Vordrata koridorun sonundaki bir kapıyı açıp geçmelerini bekledi. Eşiğin ardındaki loş boşluk çok sayıda masanın üstündeki küçük fenerlerin altın sarısı ışığıyla aydınlanıyordu. Akşam sisine bakan yüksek pencerelere sahip özel bir yemek odasıydı bu. Odanın karşı ucunda bir kadın yalnız başına bekliyor, toplanmamış uzun saçları kara bir bakır şelalesi gibi beline kadar dökülüyordu. Kadın yavaşça arkasına döndü ve Loki daha neler olduğunu bile anlamadan Jean'la beraber içeri girdi. Kapı bir tıkırtıyla arkalarından kapandı ve Sabeta fener ışığı sıralarının arasındaki gölgeli geçitten onlara doğru yürümeye başladı.
8. Kısım. Sabeta'nın üstündeki kan rengi kadife ceket saçlarından bir ton daha koyuydu. Bilicinin kıyafeti tarzındaki elbisesi aşağı indikçe daralarak ince belini ortaya çıkarıyor, koyu renkli uzun eteğinin altında yıpranmış deri çizmeler görülüyordu. Boynuna kuğu tüyleri kadar beyaz bir fular bağlamıştı sıkıca. Vordrata'nınkiyle uyumlu zambak şeklindeki tek bir broş hariç, yegane süsü teninin, fularının, saçlarının ve ceketinin uyumundan doğan tezattı. Kendini bir ressamın paletine çevirmiş, ayrı kaldıkları 5 senede daha da artan güzelliğini ortaya çıkarmıştı. Jean'ın önüne geçen Locke titreyen ellerle deri eldivenlerini çıkardı. 5 yıldır bu an için kurduğu hayaller ve planlar onu derhal terk ederek geride bir yarım akıllının büyülenmiş bakışından ve boğazındaki havadan başka bir şey bırakmadı.
Merhaba dedi genç adam.
Merhaba Locke.
Evet Sabeta, merhaba.
Daha görkemli ve nükteli bir şey söylemeye niyetliydin değil mi?
Kadının sesi gündelik doğal değiştirilmemiş aksansız sesi, aç karnına tek dikişte içilen bir kadeh brandy gibiydi.
Her ne söyleyeceksem anlaşılan başka bir işi çıktı.
En beklemediğin anda tekrar aklına gelir, kadın gülümsedi. Söyleyeceklerini bir yere yazıp bana gönder öyleyse. Kendisine münasip bir şekilde kulak veririm.
Artık aralarında sadece birkaç adım vardı ve Locke kadının yüzünde zamanın o tuhaf simyasını görebiliyordu. Her çizgi olması gerektiği yerdeyse de genç kızlığın yumuşaklığı ve toyluğu kaybolmuştu. Endamı ve yüz hatları daha dolgundu. Gözleri değişerek parlak bir eladan daha hakiki ve koyu bir kahverengiye, saçlarından hafifçe yansıyan bir tona çalmıştı.
''Ellerimi tut'' dedi Sabeta ve genç adam deneyip de beceremediğinde onun parmaklarını nazikçe yönlendirdi. Bir müddet avuç avuca durarak karşılıklı bakıştılar. Kadının dokunuşu yumuşak ve kuruydu. Locke katıksız bir beklentiyle dolu kısa bir süre boyunca Sabeta'nın kendisine sarılabileceğini düşündü. Fakat genç kadın aralarındaki saygılı mesafeyi korudu.
''Ne kadar da zayıflamışsın'' dedi nihayet. Hakim duruşunun bir kısmını yitirerek,
hastaydım.
Bana zehirlendiğini söylediler.
Kimler?
Kim olduğunu biliyorsun dedi genç kadın. Ve ne zamandır güneşe çıkmamışsın? Vadralı tarafını gösteriyorsun.
Anlaşılan ikimiz de köklerimize dönmüşüz.
Ah, saçlarımı mı kastediyorsun?
Hayır, dizlerinin arkasını. Tabii ki saçlarını kastediyorum.
Ne garip, şu son birkaç yıldır siyahın, kahverenginin ve sarının her tonuna büründüm. O yüzden en iyi doğal halime dönerek kılık değiştirebiliyorum. Hoşuna gitti mi?
Aklımı başımdan aldığının farkındasın. Locke yüzünün kızardığını hissetti. Beni büyük bir dezavantaja sokuyorsun.
Biliyorum dedi kadın yine hafif bir gülümsemeyle. Belki de bu akşam için tanıdık bir ortam yaratmak istemişimdir.
Sabeta genç adamın ellerini bıraktı, muzipçe bir reverans yaptı ve onun etrafından dolaştı.
''Merhaba Jean'' dedi. ''Göbeğini kaybetmiş ve sanırım omuzlardan kazanmışsın.''
''Merhaba Sabeta.'' Jean son elini uzattı. ''Sense görebildiğim kadarıyla epey kazanmış ama hiçbir şey kaybetmemişsin.''
''Ah canım.''
Sabeta iri yarı adamın elini tuttu ve Jean ön kolunu tutup nazikçe sıktığında kaşlarını kaldırdı.
''Bu da ne?'' 5 yıl ayrı kaldık diye ansızın altı üstü eski bir iş arkadaşı mı oldum?
Genç kadın kollarını Jean'a dolayıp başını onun ceket klapalarına dayarken Locke yanağının içini ısırdı. Jean kısacık bir duraksamanın ardından sarılışa karşılık verdi. Kolları kadının gövdesini kolayca sarıyor ve sırtının orta yerinde üst üste biniyordu.
''Ceplerimde bir eksilme olup olmadığına bakmak için bana 1 dakika ver.'' dedi iri yarı adam tekrar ayrılırlarken.
Sabeta güldü.
''Ne yani?
Espri yaptığımı mı sanıyorsun?'' Jean ceketini dikkatle incelerken o anı neşelendirmek için sırıtmaya zahmet etmedi.
''Ah!'' Sabeta ikisinden de bir adım uzaklaştı ve ellerini önünde kavuşturdu.
Gerçeği anlamanız ne kadar sürdü?''
''1 dakika kadar.'' dedi Locke.
''Fena değil.''
O 1 dakika bile fazlaydı. İpek kesedeki baş harfler çok hınzırcaydı fakat kılığın harikaydı.
Hoşuna gitti mi?
Güzel. Normal boyumu 1 santim kısaltman kolay olmadı.
Kılık değiştirmedeki en zor hilelerden biridir dedi Locke başını olumlu anlamda sallayarak.
Hava atıyordun.
Senden fazla değil. Demek hala insan içinde hastalanmış numarası yapıyorsun.
İşe yaradı dedi Locke. Tabii bir yere kadar ama 10 numaramı daha önce de görmüştün. Muhtemelen o yüzden hazırlıksız yakalanmadın.
Evet dedi kadın. Ayrıca el sinyallerinizden çoğunu hala okuyabildiğimi de unutmayın. Locke başını çevirip Jean'la bakıştı. Bu hususu ihmal etmekte yalnız olmaması içini rahatlatmıyordu.
''Bu da benden size bir hediye olsun.'' dedi Saveta.
''Peki niye öyle bir şey yaptın?'' diye sordu Locke.
''İkinizi de görmek istiyordum.'' cevabını verdi kadın bakışlarını kaçırarak. ''Sabırsızlandığımı fark ettim ama henüz buna hazır değildim.''
''Bizi bir hücreye attırsaydın randevumuza birazcık geç kalabilirdik.'' diye belirtti Jean.
''Cık!'' dedi Sabeta. ''Böyle söyleyerek hepimize hakaret ediyorsun. Sanki öğle yemeğinden önce o salakların elinden kurtulamazdınız da. Ayrıca dostunuz Jostad'ın ağır içki ruhsatı da yerli yerinde duruyor. Tedbirli davranmayı unutmadığınız belli.''
''Bak o hoş bir hamleydi.'' dedi Locke.
''Verdiğiniz karşılık da öyle. Bu kadar çok kişinin tabi olduğu yasalara gözü kapalı güvenebilmesi beni hayrete düşürüyor.''
''Onlar hiçbir zaman bizim avantajlarımıza sahip olmadılar. Her neyse öyle bir iş için tombul ve iyi niyetli birini göndermemeliydin.'' dedi Locke. ''Tebliğ senin şu Wardrathra gibi pörsük bir çadır kazığının eline tutuşturman gerekirdi.''
''Adamım tam bir servet öyle değil mi? Sırıtkan puştun tekidir. Sizinle olsa olsa bir dakika geçirmiştir. Yine de bazı hassas yerlerine tekmeyi basmak için kırık camların üstünde sürünmeye bile razı olduğunuza bahse girerim.''
''Bana o camların yerini göster.'' diye homurdandı Jean.
''Olabilir. Hele 6 hafta boyunca işlerimi halletsin de.''
Sabeta saçlarını geriye savurdu ve onunla göz göze geldi.
''Jean, rica etsem, Locke ile beni birkaç dakika yalnız bırakabilir misin? Wardrata'dan kapının önüne bir sandalye koymasını istemiştim.''
''Bak, bunun içime sineceğinden emin değilim.''
''Öyleyse ayakta dur.''
Jean'ın tek tepkisi genzini temizlemek oldu.
''Tedbirli davranmak için elinizdeki son fırsatı faytonunuzdan indiğiniz anda kaybettiğinizi belirtmemin bir mahsuru var mı?'' dedi Sabeta. ''Yan odada tepeden tırnağa silahlı 20 adam bekletiyor olabilirdim. Öyle bir şey yapsaydım neden mahremiyet istemekle uğraşacaktım ki?''
''Eh'' dedi Jean iç geçirerek, ''sanırım adamların kadar ben de medeni taklidi yapabilirim.'' Jean oradan çabucak ayrıldı. Kapı bir tıkırtıyla arkasından kapanarak Locke ile Sabeta'yı aralarında 1,5 metrelik karanlık zeminle baş başa bıraktı.
''Onu gücendirdin mi?'' diye sordu Sabeta.
''Hayır.
Beni gördüğüne sevinmiş gibi bir hali vardı ama sonra bozum oldu.''
Jean biriyle tanıştı. Sonra da onu olabilecek en kötü şekilde kaybetti. O yüzden ikimizin arasının nasıl olduğu düşünülürse kendini çok rahat hissetmemesi doğal.
''Aramız nasılmış ki?''
''Lütfen bunu yapma.''
''Neyi yapmayayım?'' ''Bilmiyormuşsun gibi benden dertlerimi adlandırmamı isteme.''
''Beni benzettiğin aygıta ayna denir Locke.
Sahip olduğun hisleri sana sandığın kadar iyi yansıtmıyorum. O yüzden korkarım onları herkesin iyiliği için adlandırman gerekecek.''
''5 yıl Sabeta, 5 yıl.''
''Saymayı ben de biliyorum. Ne olmuş yani? Kollarına atlamadığım için mi kızıyorsun, yoksa bu masalardan birinin altında giysilerini yırtmadığım için mi? O 5 yılı süktüm püktüm kamura dönüp seni aramadan geçirdiğimi fark etmişsindir belki. Üstelik senin de peşimden koştuğunu görmedim.''
''Ben niyetim...''
''Niyetin ha?'' dedi genç kadın. ''Boş versene Locke, geçmiş üstünde pazarlık edebileceğimiz bir şey değildir. Senin için yeri gelmemiş olabilirim ama senin de arkamdan yollara düşmediğin kesin.''
''Bazı güçlüklerle karşılaştım.''
''Ya'' dedi kadın, ''demek hayatındaki bazı zorluklarla karşılaşan şu adam sensin. Seninle tanışmayı iple çekiyordum. Korkarım geri kalanımız çok rahat yaşantılar sürdürüyoruz.''
''Kalo ile Galdo öldü.'' dedi Locke.
Sabeta en yakındaki masaya yaslandı, kollarını göğsünde kavuşturdu ve uzun bir süre boyunca pencereden dışarı baktı. ''Şüphelerim vardı.'' dedi en sonunda.
''Jean'la beraber Cartagena'ya geldiğimde mi?''
''Yaklaşık 1 yıl önce Camor'dan geçtim.'' dedi kadın. ''En iyisinin geldiğimi duyurmamak olacağını düşündüm. Şehir Barsavi'den önceki eski günlerdeki gibiydi. 30 kapa vardı ve gizli barışın yerinde eyaller esiyordu. Bazı kafa karıştırıcı şeyler duydum. Barsavi'nin yerini alan kişi sizi sürgün etmiş ve o hengameden beri sizi gören olmamış.''
''Çekiş herkesin kafasına indi.'' dedi Locke. ''Kapa rahatsa bizi kullandı, sonra da bize ihanet etti. Hep birlikte ölmemiz gerekiyordu ama yalnızca Sansa'ları yakalayabildiler. Onları ve bir de daha genç bir dostumuzu, yeni bir çırağımız vardı. Tanısan ondan hoşlanırdın.'' Eh dedi genç kadın, çırağınız her kimse bir garrist olarak ona çok iyi bakmışsın.
Ölürdüm Sabete, onları kurtarmaya yarasaydı seve seve ölürdüm. En ufak bir fırsatım olmadı. Zaten senin de çok yardımın dokundu ya, kim bilir hangi cehenneme çekip git.
Kamurda nasıl kalabilirdim ki dedi kadın. Senin evcilik oynamana nasıl yardım edebilirdim? Sen her şeyin aynı kalmasını istedin. Aynı cam yuva, aynı tapınak, aynı kumpaslar. Şimdi bir de yanına çırak almaya başladığını öğreniyorum. Tabii ki oğlan olmak kaydıyla.
Bu kadar haksızlığa da pes doğ...
Kök salmak sebzelerin işidir Loke, hırsızların değil. Eksik olma ama zincirin yeterince kör noktası vardı. Katlanabileceğim son şey onun kısıtlı bir kopyasıyla yaşamaktı.
Ortağın olarak yaşamaya razı gelebilirdim diye devam etti Sabeta.
Ama rahibim Garristan baba figürüm olmana asla. Tanrılar aşkına, zincir tüm ömrünü bunu planlayarak geçirse bile bize o kahrolasıca para yığını kadar büyük bir lanet bırakamazdı. Keşke onu denize atsaydı, keşke tapınağı kendi ellerimizle yaksaydık.
Yaktık zaten dedi Loke ve parayı da denize attım.
Ne demek istiyorsun?
Tüm o boku Kamur'un eski limanına batırdım. Kalo ile Galdo'nun ölüm adağı olarak.
Yani sahiden de hepsi gitti mi?
Köpek balıklarına ve tanrılara, hem de son bakırına kadar.
Bunun için teşekkürler diye fısıldadı kadın ve sağ elinin arkasıyla genç adamın yanağını okşadı.
36. ayrımın sonu. Sayfa 335.